Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksektağ'la Otomradanlar hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Haliç'im gözümüz aydın. Bir matematik problemimiz daha oldu otomotiv sektörü olarak. Gerçekten. Hani problemden geçmiyor. Biz bu havuz problemlerini falan niye öğrendik diye ilkokulda düşünürken, o ilkokul ortaokul dönemlerinde.
Ama çok güzel problemlerdi onlar be. Bir musluk, bir işte havuzu 5 saatte doldurursa, işte 2 tane musluk da 3 saatte boşaltırsa falan filan. Ne uğraştık onlarla be?
Ya da bu buradan yola çıktı öbür taraftaki. Aslında otomobil, bak o otomobilci programıymış hani. Bu
buradan şu programı sorusu
neyse ya. Ben de hala şeydeyim ya. problem çözme işindeyim ya. 6 ay 6000 kilometre sıfır otomobil alırsan 6 ay 6000 kilometre.
Ama bu kurumlara dikkat.
Yani tamam onu söyleyeceğim hani. Olmasın. Kurumlar bunu yapabilir ama atıyorum Halit Bolkan aldığı otomobili satabilir. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok falan.
6 ay 6000 kilometre biliyorsun bu ilk önce 6 ay 5000 kilometre olarak dillendirildi. Sonra 6 ay 6000 kilometreye çıktı. Bunun da mantığı büyük ihtimalle ayda 1000 kilometre yapmak.
Peki gelsin. Bu şey mi? Kurumlar dediği ikinci el otomobili işi yapanlar tamam okey.
Evet.
Artı şirketler.
Öyle olması lazım kurum olduğuna göre.
Ama şirketi aldım ben finansal sıkıntıya girdim.
Üzgünüm.
Hayır üzgünsün de benim alacaklılar da üzgün hani. Onları ne yapacağız?
Ya burada ama bak çok ciddi kötü niyetliler de vardı. Ya mesela merdiven altı kiralama şirketleri çıktı ortaya tamam mı?
Hep vardı.
Yani bir de şu da vardı biliyorsun. Bir ara işte 10 bin kilometreden önce satamazsın gibi hikayeler de vardı. Ne yapıyorlardı? Şoför tutup İstanbul Ankara 10 bin kilometre yapıp satıyorlardı falan. Yani bunlar olmayacak şeyler değil.
Ya da kendi personellerine otomobilleri verip 6. ayın sonunda alıp ama 5 bin kilometreyi sakın geçmeyin. 5500 olunca durun falan hani.
Hayır şimdi bu şey neyi sağlar? Buna bakmak lazım. Bir kere ne kadarlık bir pazardan bahsediyoruz bunu bilmiyorum ben. Yani kurumlar kaç tane otomobil alıyor ve satıyor? Yani galeriler, kiralamacılar vesaireler şunlar bunlar. Bir ona bakmak lazım öncelikle. Bunu bilmiyoruz. Bu rakam elimizde net olarak yok. Diğer taraftan bu eğer sıfır kilometre ikinci el hikayesini azaltmaya yönelikse bir yığın şahıs da yapıyor bu işi. Bir yığın yapıyor.
Yani. Benim dün bir arkadaşım aradı. Abi dedi ben dedi 3 tane 4 tane araba almışmış. Ben bunları satamıyor muyum dedi.
İşte al yani.
Ama iyi modeller almış bir de hani.
Paralı arkadaşlarım ki, var paralı. Şimdi. İki bizde onlar yok.
Ama normal değil mi şimdi Halit'ciğim yani.
Bizde onlar yok bana genelde ikinci elde işte 10 yaşında ne alabilirim abi soruları geliyor. Ya patron olmak zor tabii ya. Bizim gibi 20 küsur yıl beyaz yakalı olup sonra emekli olan adamların öyle hayaller kurması bile mümkün değil bu ülkede.
Çok yani. Samimi söyleyeyim siz daha şanslısınız.
Niye? Ne alakası var?
Ya bir tane küçücük gece bir düzenleme değişiyor. Bütün finansal veriler vesaireler deli gibi borçlanıyorsun herkes.
Ama sevgili kardeşim sen genel müdürsün. Tabii ki bunlarla uğraşacaksın lütfen yani.
Yani hayatım matematik yapmakta geçiyor.
Ne benim. Güzel ne güzel matematik hayattır zaten. Önemli olan o.
Sen sadece şeye bakıyorsun. Maaş yattı mı?
Bu şu kadar. Anda öyle. Geçmişte biz de onların ben bir yayın yönetmeni olarak genel müdüre ve patrona sorumluydum. Her sene başında beni çağırırlardı dergin zarar etti diye. Ben hesap yapıyorum zarar yok. Ondan hesap yapıyor zarar var.
Zarar tabii canım onu ben de yaşıyorum canım şirket bir yeri yok. Yani. Daha önce yöneticilik yaptım. Şirket çok ciddi zarar falan dedi. Dedim ki tamam getirin kardeşim. Bana dedim 3 gün müsaade edin. Ama dedim bu muhasebeci finansçı kovmayın bu 3 günde olur mu dedim. Kovdular. Yani çok acayip şeyler yani, yaşıyor.
Otomobil piyasası tabii çok karmaşık bir hale gelmeye başladı.
Ya sıfırı, ÖTV'ler, rakamlar, oranlar.
Tabii Bakan Nebati'nin açıklamaları başka... biliyorsun şeye düştü. Videosu çekilmiş ve sosyal medyaya düştü.
Bu arada çok enteresandır. O video herhalde ya, yayınlanmadan önce sana bana da gelmiştir.
Geldi böyle tabii ki geldi.
İnanılmaz
tabii
bir yani. Yayıldı. Kim yaydıysa onu böyle bilmiyorum. Birden her yerden çıktı. Etik olarak doğru değil. Biz bunu yayınlamayalım.
Büyük ihtimalle o an hukuki açıdan problem olur korkusuyla hiç kimse paylaşmadı. Sonra biri paylaşınca herkes hücum.
Herkes ondan paylaştı.
Tabii ondan paylaştı. Ya tabii orada garip durumlar var. Yani hani ÖTV düşecek yükselecek hani Kemal Kılıçdaroğlu'na laf atıyorlar filan ama benim aldığım bilgi ki paylaştım bunu Twitter'da. 2 litre üstü motorlu otomobillerin biliyorsun ÖTV'si %220. Hı hı. Bunu %300'e çıkarma planı varmış diye duydum ben.
Ben de duydum onu.
Yani
çok net. Twitter'da da biz bunun kavgasını verdik bu hafta.
Ya evet gene bizi alım satımcı zanneden arkadaşlar oldu.
Çok net. Lüks otomobilin vergisi %300 olsun. İtirazım
hiç
yok.
Hiç itirazım yok.
Fakat 2 litre ve üzerindeki bir motor hacmine sahip her otomobil lüks değil kardeşim.
O değil yani. Bir tartışma. Ya 2 litre motorlu otomobil lüks mü? Neye göre?
Neye bak, göre lüks ya?
Lüks kavramı hatırlar mısın? Daha önce belki bir kere konuşmuştuk bunu ama geçmişte bizde otomobillerin kilolarına göre vergilendirme yapılırdı, hatırlarsın. Hı-hı. Çok iyi. İşte 950 kiloya kadar birinci basamak. 951 kilo, 1050 kilo ikinci basamak falan gibi. Ne zaman ki güvenlik donanımları otomobillere eklenmeye başladı, hava yastıkları, ABS, hı-hı, şu bu, otomobiller ağırlaşmaya başladı. Abi ben şunu hatırlıyorum bak. Auto Review diye bir katalog vardır, tamam mı? İsviçre'de yayınlanır ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda dağıtılır. Gazetecilere ve satın da alabiliyorsun. Ve o katalog hala çıkıyor bu arada, hala var. Bizim Sanayi Bakanlığı onu resmi olarak kabul ederdi o zaman, şu andaki durumu bilmiyorum. Yani sen bir otomobil getireceğin zaman, distribütör olarak söylüyorum bunu, o Auto Review'deki verileri Sanayi Bakanlığı'na sunduğun zaman kabul ediyordu. Yani böyle bir ilişki vardı orada. Ve mesela Hyundai'nin Accent'inin sayfasına girdiğin zaman Auto Review'de, orada kilogramı yazar. Parantez içinde Türkiye için ayrı kilogram yazıyordu. 949 kilo muydu neydi?
950 yetiyorsun
diye. Tabii ya, böyle ya, böyle hikayeler yaşadık
ya
biz.
Ya bu çok basit değil mi abi? Otomobilin bir ham fiyatı üzerinden vergilendirirsin. Motor hacmi bilmem nesi, osu busu olmamalı. Bak, bir, çok özür dilerim.
Zamanın gerisinde kalıyoruz işte.
Birisi bana şey yazmıştı Twitter'ın altına. Çok güzel de bir yorumdu. Mercedes'in o meşhur otomobili var ya, henüz daha yapılmadı. Mercedes One.
1.6. Başlıyor üretime.
1.6. 1056 beygir ama lüks değil. Milyon euroluk otomobilden bahsediyorsun.
Bak, Avrupa'da nasıldı peki bu işler mesela 90'larda falan diye baktığın zaman. Mesela beygir gücüne göre yapmışlardı Avrupalılar bir dönem. Hatırlarsın işte 150 beygirlik 2 litre motorlu GTI'ler, GSI'ler, hı-hı, şunlar bunlar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 97 mi 98 mi ne, bir anda patır patır hepsi 136 beygire düştü. Çünkü Almanya dedi ki ben 136 beygire kadar koydum limiti, onun üstü başka vergi. Daha yüksek vergi mesela. Tamam mı? Şimdi adamlar şimdi emisyona döndüler. Zaten ÖTV yok ki adamlarda. Bizi patlatan ÖTV.
Evet.
Ya eskiden de biliyorsun satın alma vergisi vardı. Satın alım vergisi vardı. Sonra bu ÖTV'ye dönüştü. Bilmem ne oldu. Sonra işte buralara kadar geldi. %300'ler konuşuyoruz işte bazı otomobil.
%300 yani. Nedir ya? Bu arada yani. %300 vergi o rakamın üzerine ilave edilen, yani 3 kat değil aslında, 1 artı 3 şey ya. Futbolcu transferi gibi oldu. 1 artı 3 yıllık falan.
Şimdi hani bizde vergi yasaları da zamanın ruhunu yakalayamadığı için normalde şu anda ne olması gerekir kardeşim? Emisyona göre yap, rahat et. Bu kadar basit aslında. Ama şu anda geldiğimiz noktada %70, hani biliyorsun 1.6 litre hacme kadar motorlu otomobillerde işte %45, 50, 60, 70, 80 diye ÖTV baremleri var. 45, 50, 60'ta otomobil yok.
Evet.
70'te birkaç tane kaldı. 80. Geri kalan hepsi 80. Ne oldu şimdi? Çünkü senin döviz fiyatlarına baktığında yani Türk lirası o kadar aşırı değer kaybettik bir senede. Geçmiş olsun. Şimdi matrah düzenlemesini beklememizin sebebi bu. Geçen sene de Ağustos sonunda yapılmıştı. Bu sene de yapılacağına dair bilgiler geliyor. Yapılmak zorunda zaten yani. Ne yapacaksın başka? Ya da abi kaldır bütün 45, 50, 60, 70'i.
80.
Bütün otomobiller %80 de herkes rahat etsin ya. Niye kastırıyorsunuz ki bizi yani bu kadar? Ya boşa konuşuyoruz aslına bakarsan çoğu zaman. Ama benim beklentim %60'a da bir iki tane otomobil en azından sokabilecek şekilde bir matrah düzenlemesi. Ki dövizi tutamazlarsa, döviz fiyatlarının yükselişini durduramazlarsa, bir iki aya zaten hepsi gene %70-80'de. 80'e doğru toplanacak gene hepsi. Ya bu tamamen şey ya. Hani başım ağrıdı, aspirin aldım, geçti. Sonra gene başım ağrıdı, gene aspirin aldım,
oldu?
Geçti.
Devamlı yani. Bir yasak, bir kapa, bir şey, bir düzenleme. Devamlı onunla sektörü yönetmeye ve kontrol etmeye çalışılıyor.
Ya bak şimdi zaten. O kadar geç kalınıyor ki. Şimdi bu 6 ay 6 bin kilometre, ikisi birlikte olmak zorunda bu arada, dikkat. Kurumlar otomobil satamayacak 0 kilometre aldığı zaman.
Güzel. Bir kere banko 6 ayı var.
6 ay 6 bin bir de, evet. Yani. İkisi birlikte. Otomobillerdeki garanti süresi gibi V veya değil. V. İkisi de yani. Abi bir sene önce niye çıkarmadınız bunu? Zaten Atalan Üsküdar'ı geçti. Geçen sene milletin kazandığı paranın adli hesabı yok Alsat'tan. Ve hepsi vergi kaybıdır bunun.
Evet.
Ya bu kadar basit. Şimdi mesela ev alıyorsun, 5 yıl içinde satarsan değer artışından vergi alıyorsun.
Vergi veriyorsun.
Ya otomobilden de alsaydın o zaman. Bu alsatı durdurmak istiyorsan.
Bu arada her çıkartılan bir düzenlemenin o kadar çok açık yeri var ki.
Tabii.
Şimdi diyorsun ki ben bunu çıkardım ama sadece kurumlar. galerilerin çekmeceleri şu an vekaletname dolu.
Tabii,
geçmiş olsun.
Tabii geçmiş olsun.
Bitti, bu kadar yani.
Bu kadar, hani, tabii, bu kadar tabii.
Bunu çıkartılırken, düzenleme açıklanırken, hazırlanırken çok zor değil ya. Evet. Çok zor değil bu iş hani.
Ya, baba şöyle bir şey var. Bir şeylerin farkına geç varılıyor. Alelacele bir şeyler yapılmaya çalışılıyor filan gibi bir ya. Hisse kapılıyorum ben, tamam mı? Yani abi bir oturun adam gibi bir vergi sistemi yapın. Ya bir kere şöyle bir gerçek var. Döviz fiyatları yükselmeye devam etti, buraya kadar geldi. İleride de yükseleceğine dair laflar, hani ekonomistler böyle söylüyor. Yani o zaman yok matrah sistemiymiş, yok bir, ya geçin bunları ya. Çünkü dinamiklerini bozdular pazarın. Abi, ya bak 50'den 80'e geçme hikayesi vardı. 60-70 yokken biz barın barın bağırıyorduk. Evet. Buraya bir ya da iki tane ara oran koymazsanız burada büyük üç kağıt dönüyor diye. Döndü nitekim. 50'ye düşürülüp satılıp parası kırışılan otomobiller mi istersin? Onu mu istersin?
Sonra 60'a 70 geldi.
Geldi ama matrahlar yetişemiyor bu sefer.
Ve öyle bir hale geliyor ki meclis toplanıyor. Meclis Cumhurbaşkanı'na bunu artırma yetkisi veriyor. 3 kata kadar falan. Böyle bürokrasi ağır ağır hareket ediyor.
Yani o biraz da şey, ister arttırırım ister düşürürüm.
Evet. O
ya,
da var.
Tamam baba ya, arttır düşür de yani şu vergi sistemini artık adam gibi ayakları yere basan bir sisteme döndürmek lazım.
Burada bence bir problem daha var. Şimdi biz bunu söylüyoruz ya. Şimdi bununla ilgili bir kurul toplanıyor mesela. Abi 2 sene sürüyor bunun kararı varması. 2 sene içerisinde zaten her şey bir daha değişiyor.
Tabii.
Hani hızlı hareket edilebilecek ve maalesef bizim ülkemizde içinde olmak kaydıyla hani kraldan çok kralcılar olduğu müddetçe de hani aslında doğru bilgi yukarıya ya da bu kararı alacak noktalara gitmiyor da zaten.
Vallahi sevgili kardeşim, bu ülkenin, ben 20 yıldır aklım başımdaysa eğer, 30 yıldır hep aynı şeyi söylüyorum. Abi geliri ve harcamalarına bakacaksın insanların, nereden buldun bu parayı diye soracaksın. Bunu sormadığın müddetçe bu ülkede hiçbir şey yerine oturmaz. Oturmaz, bitti. Yani hepimiz biliyoruz ya, kimse kimseyi kandırmasın. Adam memur herhangi bir kurumda veya bir belediyede. Adam ailesi de zengin değilmiş. Ya tanıdığım insanlar var, oradan biliyorum babacığım. Adamın 300 tane dairesi var ya. Nereden aldın baba sen bu 300 daireyi bir kuru maaşla?
Hani
ya geçin bunları ya.
Hani sadece benim arkadaşlarım zengindi, program için öyle demiştin.
Ben onları arkadaşım. Arkadaşım ya, bunu hepimiz biliyoruz. Ve bugünün problemi değil. 50 yıldır böyle
tabii,
bu hikayeler.
Tabii.
Ya arkadaşım ya bak. Yani nakit parayı ortadan kaldırsınlar. Herkes mecburen kredi kartı kullansın. Göreyim bakayım oluyor mu?
Bence şeyden başlansın. Geçen gün...
Ama altınla bu sefer alım satım yaparlar ha.
O da olur.
Onun da çözümünü. Elmas falan belki de, onda kadar şey de yok. ÖTV de yok.
ÖTV de yok, ölmez de. Güzel fikir.
Güzel fikir lan.
Dişini kırıp hemen.
Yatlarda da yoktu galiba değil mi? Uçaklarda mı yoktu? Bir tanesi de yoktu. Onlarla yaparız o zaman. Baba bir ses de ver bana oradan. İki motorlu olsun falan diye mi gidiyor?
Bence nereden başlayalım biliyor musun? Ben onu bir tanesini yazmıştım. Can Yılmaz bu hafta Twitter'da benim o bir tane yazdığım şeyi geliştirdi. Dedi ki şu atasözleri mutlaka ama mutlaka şeyden çıkarılsın.
Kullanımdan.
Türkçeden çıkarılsın. Bal tutan parmağını yalar. Devlet malı deniz yemeyen domuz.
Tabii.
Komşuda pişer bize de düşer. Üzümü ye bağını sorma, tamam
ya
mı?
Evet ya, bunlar.
Üzümü ye bağını sorma nedir ya? Bu nedir ya? Nerede beleş oraya yerleş.
Çok güzel.
Bedava sirke baldan tatlıdır. Fazla mal göz çıkarmaz.
Tabii. Bir dirhem et bin ayıp örter. Bu benim için mi yazılmış?
Ama doğru değil mi ya? Devlet malı deniz yemeyen domuz diye atasözü olur mu ya?
Aslında o bir saptama biliyor musun? Yani bence.
Ama bayağı sıralsa.
Kinayili.
Bayağı saplama olmuş ama o yani.
Bazı atalarımız akıllıymış, bazıları değilmiş.
Devlet malı deniz yemeyen domuz yani. Neyse, çok acayip. Otomobil konuşuyoruz zaten. Yani,
Türkçe'ye döndü. Deyimler sözlüğüne döndü.
çok beğendim o tweet, güzeldi. Ben onun bir tanesini yazmıştım. Hani devlet malı deniz yemeyen domuz diye bir şey olmaz diye yazdım. Bayağı da etkileşim almıştı o zaman ama Can Yılmaz onu daha da. Artırmış. Tabii. Doğrusunu yapmış bence.
Ya, tekrar konunun başına geleyim. Evet, kurumlar için 6 ay 6 bin kilometre 0 kilometre aldıkları otomobilleri satamama durumu söz konusu. Bunun pazara ne kadar etkisi olacağını önümüzdeki 1-2 ay içerisinde göreceğiz ama eğer gerçekten düşünüldüğü gibi kurumlar 0 kilometre alıp pazarda ikinci el fiyatlarını oynatacak kadar fazla araçla piyasaya giriyorsa, tamam mı? O zaman bir etkisini göreceğiz demektir. Ama etki ne olacak? İkinci el fiyatlarını nasıl etkileyecek? Mesela. Çünkü bu aynı zamanda ikinci el piyasasına sunulan araçlar anlamına geliyor.
Evet.
Ha bu arada krediye ulaşmada ciddi zorluklar duymaya başladık.
Peki bir şey soracağım sana. İkinci eli geçtim. Sıfır otomobil satışını etkileyecek mi bu iş? Bence. Oranlamayı bilmiyoruz ama.
Ya bilmiyorum açıkçası. Çok net bir şey söylemek mümkün değil ama şöyle bir durum var. Şimdi bazı markaların bazı bayileriyle görüştüm. Sen de biliyorsun. Bazı markalarda satışlar yavaşladı. Ha bunun şeyi ne? İşte matrah düzenlemesi gelebilir sözleri. ÖTV düşecek beklentisi. Ki bana göre öyle çok şey zor. Yani çok zannetmiyorum. Zor. Gerçekten zannetmiyorum. Ama matrah düzenlemesini beklemek söz konusu. O zaman çünkü alacağın otomobil %80'den %70'e inecekse evet. Bir miktar gibi cebinde para kalıyor. Bu yüzden Ağustos ayını merakla izliyorum. Hani nereye gidecek piyasa, ne olacak, ne bitecek?
Ayın sonuna doğru hareketli birkaç gün geçiririz gibi görünüyor. Birkaç gün böyle Twitter'lar oralar gerçekten. Buralar yıkılır, ha, yıkılır tabii. Yani oralar çok.
Habersizlikçe
tabii.
Konuşmalar başlar. Ama ben olsam yani yöneticilerin yerinde böyle bir beklentinin olduğunu görüp önceden açıkla gerekiyorsa ya bırak dursun satışlar. Yani bu zaten durduruyorsun
zaten satışları. Şu an durduruyorsun.
Ya da çıtak diye çıkar abi şimdi. Rahat etsin herkes. Herkes ne yapacağını bilsin. Yani sürekli bir bilinmezlik içerisinde yüzüyoruz. Yani piyasadaki en büyük sıkıntılardan biri bu. Ve bir kısım insanlar da bu belirsizlikten para kazanıyor.
İkinci bölümde konuşacağız mutlaka. Hani sigorta poliçeleri falan otomatik artıyor. Oo, ya.
Tabii.
Tamam abi matrat da otomatik artsaydı.
Ne işte onu yapamıyorlar abi.
Ha.
Onu yapamıyorlar. Şimdi Brent petrol düşüyor. Bizde benzin fiyatı artıyor falan gibi bir durum var ya mesela. Hani örnek veriyorum. Şimdi orada da öyle şeyler olursa açıklayamazlar.
Sigorta poliçeleri aldı başını gitti falan. Neyse 12. bölümde konuşalım. Kısa bir ara verelim şimdi. Kısa bir aralardan Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da 2. bölümdeyiz. İlk bölümde minicik bir söyledik ama şimdi daha detaylı artık konuşalım. Sigorta poliçeleri yine
Zamlanıyor
ve öyle otomatik zamlanıyor.
Yani bu tabii zorunlu mali mesuliyet sigortası. Yani trafik sigortası diye bildiğimiz sigorta ile ilgili bir oran güncellemesi yapıldı. Şimdi aslında 2022'ye kadar her ay azami prim oranlarında %1 artışa kadar artış yapılabiliyordu. Sonra bu yılbaşında dediler ki bu %1,5 olacak. Oraya çıkartıldı. Sonra Nisan ayında %2,25'e çıkardılar bunu. Ve şimdi yeni yönetmelikte %4,75 Eylül ayından itibaren.
4,75 evet, aylık.
Aylık.
Çok ciddi rakam ya.
Ciddi rakam tabii. Yani zaten trafik sigortası yaptıramayan bir kesim var. Yüzdesini ben bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Devlette vardır bunun rakamları mutlaka. Bu gittikçe artacak gibi görünüyor yani.
Ve trafik sigortası bu arada zorunlu.
Zorunlu.
Yani trafik sigortan yoksa trafiğe çıkamazsın. Araban bağlanır yani.
Ama şimdi insanlar öyle bir duruma geldi ki yaptıramayan da yani şey de diyemiyorum adama. Yaptıramıyorum param yok diyor adam ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Ama diğer taraftan bir kaza durumunda karşı tarafın da hasarını karşılanması lazım.
Bir güvencesi olması lazım.
Ha, bu arada o verilen güvence de o hasarı karşılamaya yetiyor mu yetmiyor mu o ayrı bir tartışma.
Trafik sigortası bundan 3-4 sene önce 5 sene önce falan yani 100 lira 200 lira senelik
tabii.
Para ödenen hani çok kimsenin kale bile tamam oradan çek benim kartta alırsın tabii. Falan dediği.
Şimdi öyle değil. Ha iki taraftan bakmak lazım bu işe. Birincisi basit abi tamir için kullanılan malzemeler otomobil parçaları pahalandı. İşçilik pahalandı enerji maliyetleri pahalandı her şey pahalandı hatta enerji maliyetleri bayağı %200'ler %300'ler pahalandı. Asgari ücrete yapılan zamlar ortada yapılmasın değil buradaki amacım hani maliyet artışları ortada. Sigorta şirketleri de böyle bir şey talep ediyorlar.
Boya fiyatı diye bir şey var ya. İnanılmaz arttı mesela.
Çok her şey çok arttı ya. Ben artık takip edemiyorum ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Markete gidiyorum bir şey almaya. Ya, ucuz mu pahalı mı bilmiyorum şu anda.
Evet.
Yani algım kayboldu benim.
Bu hafta ekranda önüme bir şey düştü ve bana çok ucuz geldiği için aldım. Hiç ihtiyacım yoktu. Ama böyle çok ucuz geldi tamam. Allah Allah bu niye bu kadar ucuz falan. Deyip
aslında
aldım.
Pahalıymıştır belki de.
Ya belki de pahalıdır yani şeyi kaçırdık şiraze kaçtı orada.
Kaçtı. İşte bak onu söylüyorum. Yani gidip bir şey almaya gittim. Uyduyorum domates almaya gidiyorum. İşte 15 lira yazıyor mesela ya 20 lira yazıyor. Ulan acaba ucuz mu pahalı mı bu şimdi? Hani
Anlamıyorum evet, artık o yani. O ölçeklendirme yok şu anda. Bitti, bitti. Tamamen bitti.
Hele hele böyle ara sıra aldığın şeyler var ya mesela deterjan gibi filan. Abi hiçbir fikrim yok şu anda. Aldığımız deterjan ucuz mu pahalı mı? Vallahi bilmiyorum. Anlayamıyorum yani artık.
Geçen şey vardır böyle hani şirkette falan odaya koyarsın bir koku. Yani bir gördüm fiyatını. Odayı boyatırsın onunla bu yani. Sonra yok dedim lan boyatamazsın büyük bir şey. Bu bence kadarsa de. Hani evet. Ama iki sene önce onunla odayı boyatıyordun yani.
İşte yani o yüzden bir yandan da bu zamların gelmesi normal.
Bu zamlarda şeyin de etkisi vardır değil mi? Türkiye'de yıllardır dinleyenler ne olur yanlış anlamadan ya da uç noktaları çekmeden. Türkiye'de sigorta sisteminin senelerdir oturmamış olması. Otomobillerin çok önemli bölümünün hala sigortasız geziyor olması ve maalesef kaza yaptıktan sonra bir şekilde sigorta yaptırıp sigortadan para almaya çalışıyor. Bunların hepsi senelerdir. Aynı şey servisler bir şekilde sigortadan daha çok almak istiyor. Öbür tarafta eksperler var. Bir türlü oturmayan ve sigorta şirketlerinin artık uzaktan görüntülü falan hani her şeye müdahale ettikleri parçayı kendilerinin vermeye çalıştıkları
çünkü
enteresan bir sisteme döndü bu.
Normal yani yıllardır ben bunca yıldır muhabirlik yaptım. Hani ilk yıllardan beri röportajlar yaptım bazı sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle. O zamandan beri hep aynı şey söylenir. Sigorta şirketleri otomobil sigortalarından zarar ediyor. Yani ama yapmak da zorunda çünkü portföy sağlıyor bu onlara. Temelde bu. Mesela bak bir açıklama okuyacağım şimdi. SEDDK diye yani Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu var. Yani Türkçe okuyamıyorum SEDDK'yı.
SEDDK.
Yani şöyle SEDEK falan diye okunmuyor anladın mı? Onu söylemeye çalışıyorum. Onlar bir açıklama yapmışlar bu artışla ilgili. Aynen okuyorum. Önemli yeri okumaya çalışıyorum. Evet diyorlar ki sürdürülebilir fiyatlama dikkate alınarak yapılmış bir artış bu. Sürdürülebilir fiyatlama. O da şu zorunlu trafik sigortasında hasar prim dengesini gözetmek için böyle bir yola gidiyorlar. Bu ne demek abi? Sigorta şirketleri de artık sigorta yapmak istemiyor. Zararlar büyüyor.
Evet. Zararını kimse yapmak istemez ki. Hani,
bir yere kadar katlanırsın o zarara ama bir yerden sonra.
Onu da bir yerden yani, sübvanse ediyorsan katlanırsın. Etmiyorsan zaten şirket batıyor.
İşte diyorum ya onlara portföy sağlıyor. Sağlık sigortası satacak, iş yeri sigortası satacak, bilmem ne sigortası satacak filan. İnsanlara ulaşıyorsun. Bir de bu KVKK ile ilgili hani işler zorlaştı ya her istediğine telefon edemezsin filan. Ama trafik sigortasını satarsan adama bütün bilgilerini ele geçiyorsun ve imza da aldığın zaman her türlü pazarlamanı yapabiliyorsun. Senin müşterin artık çünkü o. Ve bu arada tabii mesela otomobil sigortalarına aslına bakarsan Eylül ayı itibariyle %20'ye yakın zam gelmiş olacak. Diğerlerine yaklaşık %10 zam gelmiş olacak filan açıklaması yapmış bu kurum. Bu kurul. Nereye kadar çıkacak bu iş? Nereye kadar gidecek? Yani sigortasız araç sayısı arttıkça aslına bakarsan trafikteki herkes maddi anlamda sıkıntı yaşamaya başlayacak. Çünkü gelecek adam Allah korusun sana çarpacak. Sigortası yok. Hadi buyur buradan ya. Ne yapacağız? Zaten karşılamıyor sigorta o şeyin tamamını. Büyük ihtimalle hasarın
çok
tamamını.
Büyük tartışmalar kavgalarda çıkar ben sana söyleyeyim. Çünkü çarptı ve kaza yani, büyük. Ne yapacaksın? Nereden alacaksın parayı?
Ya bak ben sana bir söyleyeyim mi? Araç sahiplerinin bir kısmı zaten saldım çevre Mevlam kayırı yaşıyor artık. Hakikaten o noktaya geldi. O noktaya geldi ya yani. Otomobilini yürüttüğüne dua ediyor insanlar. Çünkü o otomobili kullanmak zorunda. Ya yani bu kadar basit. O noktadan sonra aman sigorta da olmayı versin. Polis durduruncaya kadar gider tabii, bu tabii, iş tabii, falan tabii, hikayesi.
Oraya döndü artık.
Tabii canım yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bu işler... hani diğer taraftan şuna da bakıyorsun. Mesela kasko sigortaları da çok yükseldi. İnanılmaz yüksek fiyatlar.
Şu an trafiği konuşuyoruz. Bir de işin kasko tarafı var.
Kasko tarafı var tabii. Yani orada da fiyatlar inanılmaz yükseldi. Yani trafik sigortasının kapsamı dar geliyor. Yani az geliyor orada ödenebilecek sana fiyatlar. Hiç olmazsa kasko da yaptırayım kendimi daha da garanti altına alayım diye bakıyorsun. Ama kasko fiyatları inanılmaz arttı.
Ben mesela otomobilin kaskosu yoksa yani tekerlek döndürmem.
Ya aynen. Aynen.
Tekerleği döndürmem yani. Aynen öyle. Çünkü onun maliyeti çok daha ağır ama rakamlar öyle bir yere gitti ki.
Şimdi zaten şeyden anlıyorsun.
Ciddi bir şey ayırman lazım.
Otomobilin için kasko şeyi araştır. Fiyatı araştır. Bazı sigorta şirketlerinde öyle rakamlar geliyor ki yaptırma benden diyor adam zaten sana o fiyatla.
Ya Halit neye döndü biliyor musun şu anda? Normal bir hani orta kesim. orta direk. Turgut Özal'ın lafıydı değil mi? Orta direk. Orta kesim, aynen, beyaz yakalı, hani orta düzey bir çok pardon, yöneticinin aylık enteresan bir gider var. Bir kira inanılmaz yere geldi.
Oo, zaten
faturalar of yani, inanılmaz bir yere geldi. Çocuğun okulunun aylık taksiti, bir çocuk olduğunu varsayıyorsun bu arada. İnanılmaz bir yere geldi. Bu arada kaskoyu, trafik sigortasını, otomobilin yakıtını vesairesini aylara bölersen inanılmaz, otomobilin durduğu yerde inanılmaz bir maliyeti var ya. İnanılmaz bir maliyeti var durduğu yerde.
Tabii canım, yani aylık maliyet hesabı yapmaya kalktığın zaman diyorsun ki yani, hele bir de otomobili her gün kullanmak zorunda değilsen, yani otomobil kullanmak zorunda kalmayacağın bir hayatın varsa, toplu taşımayla işe gidip gelebiliyorsan vesaire yapabiliyorsan, otomobil ciddi bir yük. Ama diğer taraftan otomobil özgürlük abi. Yani o kişisel bir özgürlük alanı, istediğin anda istediğin yere gidebilme özgürlüğü sunuyor sana. Aynı zamanda para verip almışsın, biriktirmişsin, etmişsin filan yani.
Bunun ama
bunun kullanılamıyor hale gelmesi de ayrı bir problem. Yani bilemiyorum ya, bu iş. Çünkü yani sadece otomobil satın almak değil, otomobili yürütmek de gittikçe zorlaşıyor. Evet, çok. Sadece yakıt anlamında söylemiyorum bunu. İşte sigortası, vergisi, osu busu püsürüğü yani.
Tabii canım, bakımı. Şimdi 2 ay sonra kış lastiklerini konuşmaya başlayacağız.
Evet tabii.
Geçen seneyle bu sene arasında kış lastiklerinin fiyatı ne olmuştur acaba? Şimdi çok merak ediyorum. Daha da artacaktır. Hani paran varsa şimdiden al kenara koy dönemindesin
geçen
aslında.
Geçen sene de Ağustos'ta bunu söyledik. Evet. Bir kısım arkadaşlar bizi dinleyip alıp Kasım'da, bak ama Kasım'da bize mesaj attılar. Evet. Abi iki söylemişsiniz, iki almışız diye. Bir kısmı da abi size inanmadım, haklı çıktınız, neredeyse 2 katı fiyat ödüyorum şu anda dediler.
O tarz yani öngörülerin tamamını tutturduk ya. Çok da atla deve değil bu arada, hani belli hani.
Bu arada şunu söylemek lazım. Biz hep öngörü diyoruz ya. Öngörü bilgiye dayalıdır bizde arkadaşlar. Hani işkembeyi kübradan atmıyoruz. Hı-hı. Hani olsa bu olur değil. O mantık yok bizde. Öyle algılanmasın ne olur. Yani bunu da altını çizerek söyleyeyim.
Bazen bilgi gelir, bilgiyi paylaşamazsın.
Çok bilginin işlenmesi gerekir. Evet. O bilginin güvenilirliğine bakmak gerekir. Ya da o bilgiyi o anda paylaştığında aslında hiçbir şey yaramayacaktır. Paylaşmazsın, beklersin.
Şey gibi işte, mesela 6 ay 5000 kilometre, 6000 kilometre. Yani bir şekilde duyuyorsun ya da geliyor ama hani ya net değil, tamam mı? Hani net olmayan bir şey bir yere kadar malısın, yoksa hani iş spekülasyona giriyor orada.
Tabii.
Ya da geçen gün işte video gelmiş, ona videoyu paylaşayım. Bir dakika, kişisel
verileri koruma kanunu var.
Olur mu canım bunu diyorsun. Çat, bir başkası öbür taraftan paylaşıyor. Tabii. Bizim paylaştığımız öyle bir şey değil ama hani geçen sene lastiğe zam geleceğini, işte motor yağına zam geleceğini, servis bakım
fiyatına zam geleceğini, ne olabileceğini hani
hepsini anlattık
yani.
Genelde de onları söylediğimiz zaman şöyle, ya bırakın arkadaş falan geliyor.
Al satçılık mı yapıyorsunuz? Ya işte ben şeyi paylaştım, bu %220'den %300'e çıkma çalışması yapıldığını 2 litre üstü otomobillerde. Birkaç kişiye yazdı. Ne bulandırıyorsunuz ortalığı, ateşe körükle gitmeyin. Arkadaş, niye ateşe körükle gideyim? Ben al satçı değilim ki. Bir de 2 litre üzeri otomobil dediğin zaman zaten hani lüks artık onlar, harbiden yukarıdaki araçlar.
Ben o konuda artık engelliyorum abi, hiç uğraşmıyorum bu hafta bir.
Ya yok, ben hala daha efendi anlatmaya çalışıyorum, öyle bir huyum var.
Bir tanesi bu hafta bana şey yazdı, işte bu 2 litre motor lüks değildir dedim. Ne yazmıştı ya? Laga luga yapma. Oo. Bir tane iş adamının adını vermiş. Bu herifin 35 tane lüks arabası var, verecek tabii vergisini. Evet. Bence de vermeli zaten. Evet, hani vermeli. Buna itiraz eden yok ki. Ama öbür tarafta 2.0 Toyota Corolla var.
Onu ne yapacağız?
Corolla ya bu, yani 2.0 Toyota Corolla işte, bu lüks değil ki. Bu ya, lükse giriyor. Bu lükse girmesin bak, söylenen.
Bir de başka bir şey daha var orada. Şimdi teknolojiyi takip etmeyen arkadaşlar var. Herkes takip etmek zorunda değil otomobille ilgili teknolojiyi. Şimdi hibrit otomobillere dönüyoruz ya, elektrikli ve hibritlere dönüyoruz. Şimdi hibritlerde daha verimli sistemler oluşturabilmenin yolu büyük hacimli atmosferik motorlarla elektrik motorunu birleştirmekten geçiyor.
Evet, aynen öyle.
Mesela 2.4 litre 4 silindirli motor, Toyota'da örneği var. Hibrit sistem ve çok az yakıyor. Emisyon da çok düşük. Ama bizim vergi sistemimize göre onlar tukaka.
O otomobilin bizim ülkenin önünden geçemez şu anda vergi sistemine göre.
Hani anladın mı?
Bir de o parayı verip Toyota Corolla alıyorsun. Toyota alıyorsun.
Ya Toyota iyi. Tamam. Hani
şeyden bahsetmiyorum.
Corolla'daki şu anda 1.8 de RAV4'teki mesela 2 litrenin üzerinde. Dur. Ve gelecek, yakın gelecekte birçok markada böyle büyük hacimli motorlar görmeye başlayacağız. Ne yapacağız? Hibrit otomobil mi almayalım yani şimdi? Şimdi bunu, olur olay.
Bunu bugün değiştirebilsek yarına çok daha umutla bakacağız.
Aynen öyle.
Bunu bugün değiştirelim ya. Bu iki sene sonra gene değişir bu arada. Ama iki sene geçer arada.
Arada bazı markalar dayak yer. İşte Mazda örneği ya. Mazda örneği abi. 2 litre motorlu oldukları için getiremiyor adamlar arabalarını Türkiye'ye.
Ki Skyactiv X'de inanılmaz güzel
az bir yakan motorları. Bir makine. Ben kullandım o makineyi biliyorsun. Yani o motoru yeni Mazda 3'ün prototip halini kullanmıştık arkadaşlar. Biz kaç sene oldu ya
düşün. Skyactiv X için biz YouTube'da özel program yaptık. Ya, böyle bir teknoloji var. Muhteşem evet. Bir teknoloji. Evet. Fakat bu motor Türkiye'ye gelmiyor. 2.0'dan başlıyor.
2 litreden başladığı zaman abi o ÖTV'lerle bir de hani Japonya'dan geldiği için bir de gümrük vergisi var üzerinde. %10 yani onu da %20 yaptılar şimdi biliyorsun. Zaten rekabet olma yani şans olmayan yere marka niye girsin ki? Niye otomobil getirsin ki?
Lüks kavramının öbür tarafta adam 35 tane çok lüks. Zaten o lüks hani onu biliyorsun. Ama tabii. Biraz önce yazdık işte Mercedes One 1.6 motor.
Ha, ne yapacağız?
Ne yapacağız? Lüksün lüksü bu yani daha bunun ötesi yok.
Tabii canım yani.
Bunun daha ötesi yok işte.
Ya neredeyse Formula 1 motor zaten evet. Üzerindeki.
1.6 motor 1056 beygir 53 de olabilir tam net.
Neyse çok da önemli.
1000 beygirin üzerinde ama sınıfına girmiyor. %200'lük 220'lik vergi dilimine girmiyor mesela. İşte bu ne?
Bu maalesef güncel yani günümüz gerçeklerine uymayan vergi sistemimiz yüzünden.
İşin enteresanı da biliyor musun? Bu soruyu bu sektörden herhangi birisine orta üst düzey bak en üst düzeye bile gerek yok. Herhangi birisine sorsalar.
Tabii canım.
Bunu anlatır zaten. Bu böyle olmaz diye.
Ya ama bak orada şey var. Biliyorsun bizde trafik cezaları için de yılbaşında bütçe yapılırken konuyor ya. Yıl sonuna kadar şu kadar trafik cezası keseceğiz. Ya herkes kurallara uyarsa ne yapacaksın? Hani bizde böyle yok işler. Şimdi biliyorsun ek bütçe de yapıldı. ÖTV gelir hedefi arttırıldı filan. Hani neye göre abi otomobil yok doğru düzgün. Üretim kısıtlamaları var. Hani çip krizi yok diyen arkadaşlar var. Çip krizi var arkadaşlar. Dünyada bir sürü problem var şu anda. Otomobil üretim maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Bu yüzden otomobil fiyatları Türkiye'de döviz aynı kalsa da yükselmeye devam edecek. Tekrar söylüyoruz. Bunu aylardır söylüyoruz. Dolayısıyla hani günümüz gerçeklerine uymayan vergi sistemleri şurada işine yarıyor hükümetin. İşte koyduğu hedefe ulaşmanın yoluna bakıyor.
Tamam.
Ben şu kadar milyar TL ve ÖTV toplayacağım kardeşim.
Tamam işte o yani. Lüks 220'lik bölümü lüks kavramını değiştirirse 2.0'lık motorlar da satılır. 2.4 litre motorlar da işte. Satılır bu ülkede. Ya daha çok işte. Vergi alırsın. Zaten hiç satılamıyor şu an sıfır.
Ya bir kere ÖTV niye var ya?
Ha oraya geldik.
ÖTV niye var?
Ya bunu çok konuştuk biz be. ÖTV yani. Niye var çok konuştuk da artık hani sanki böyle kabullenmişiz. Ölümü kabul etmişiz. Sıfırlığa razıyız
ben,
yani.
Ben şunu anlamıyorum abi. Hala kafam almıyor bunu. Hani hakikaten biraz aptal da olabilirim bu arada. Ya işte pırlantaya elmasa para veren adamdan ÖTV almıyorsun. Sanki sağlık için önemli ya da üretim için önemli bir şeymiş gibi. Bu elmaslar bir pırlantalar bilmem neler. Ya da yattı şuydu buydu onlardan ÖTV almıyorsun. Otomobilden alıyorsun. Otomobil ihtiyaç. İhtiyaç arkadaşım yani.
Otomobil hani bu şekilde devam ederse 2 sene sonra gerçekten bizim o çocukluğumuzda mahalledeki 3 kişide otomobil vardı. İş ona dönecek ben sana söyleyeyim.
Ya nereye dönerse dönsün de yani artık bir şeyler düzelsin ya. Yani ben şu son 2 yılda ki kadar sıkılmadım biliyor musun bu otomotiv sektöründen. Yani otomotiv sektöründeki yöneticileri de tebrik ediyorum bu arada. Ya çok zor bir iş ya. Gerçekten zor bir iş. Hani gecenin ikisinde bir kararname yayınlanıyor. Adamların her şeyleri, hayatları değişiyor bir anda.
Tabii ben de kısmen yaşadım bunu.
Sen de yaşadın. Sen de yaşadın. Yani
bir müthiş bir yatırım yapıyorsun. Diyorsun ki evet ben ve büyük bir yükün altına giriyorsun. Sonra bir gece bir düzenleme geliyor. Bir kanun değişiyor. Hadi ne yapacağız biz bunu?
Tabii.
Devletüksem sen batacaksın diyor. Ben karar verdim. Ya, bu gece sen batacaksın.
Basit bir hikaye bu aslında. Doğrudan vergilendirmeyi beceremiyoruz. O yüzden dolaylı vergilerle bu işi yürütüyoruz. Hikaye bundan ibaret.
Sigortadan buraya geldik yalnız. Evet farkındasın
ya.
Değil mi?
Ay çenem düştü yani. Benim gene çenem düştü yalnız.
Kısa bir ara verelim. Aranın ardından Otomobil Adamlar son bölümüne devam edecek. Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz ve söz veriyoruz. Gerçekten vergi, sigorta, para, polis hiçbir şey konuşmayacağız. Otomobil konuşacağız. Ne geliyor Halit? Eylül geliyor.
Of ya
artık
evet.
Otomobil gelsin. Yeni otomobil görelim. Yeni otomobil test edelim. Evet. Bir şeyler olsun ya. Olacak, bir hareket
olacak.
Olsun ya.
Olacak hareket. Eylül ayı çok hareketli.
Say bana baba.
Hemen sayıyorum.
Say ne geliyor? Şimdi, şey gibi neyin var? Ortaya böyle ortaya. Little.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Eylül, Ekim ve Kasım'da aslında geleneksel olarak zaten her yıl bu aylarda yeni yeni modeller gelir. Bu sene Eylül ayı bayağı bir bereketli. Mesela Peugeot 308 geliyor, yeni 308.
Heyecanla bekliyoruz.
Bayağı beklenen bir otomobil. Tasarımı itibariyle gerçekten çok dikkat çekici. Sonra Opel Astra geliyor, yeni Opel Astra.
Zaten altyapılar ikisi de aynı otomobil. Evet, üstler aynı, farklı.
Ama yani süspansiyon ayarları tabii falan da farklıdır muhakkak.
Ama ikisi de çok heyecanlı.
Ben Astra'yı kullanmıştım zaten, bununla ilgili de paylaşım. Yani
Portekiz'de kullanmıştın.
Evet, canlı yayında yapmıştık. Hı-hı. Hatta ben ondan sonra tweette böyle detaylıca da artılar eksiler benim gözümden onları da anlatmıştım. O da heyecan verici ve işin ilginç noktası şu. Stellantis grubu tabii Peugeot'da, Opel'de aynı gruptan yepyeni iki tane C hatchback geliyor. Ve C hatchback pazarı aslına bakarsan iki mark model tarafından domine ediliyor Türkiye'de. Egea'yı bir kenarda tutarak söylüyorum bunu, fiyat olarak bakıyorum çünkü işe. Golf ve Leon, hani 700 bin liralar ve üstü seviyelerinden bahsediyorum. Şimdi o Volkswagen grubunun iki modeli. Şimdi Stellantis grubundan iki yeni model geliyor. Dörtlü bir kapışma olacak.
Ve biz bunu aylardır birkaç paylaşımda da yaptık hani. Aynen, ne olacak aynen. Acaba?
Ne olacak acaba? Merak ediyorum. Tabii, gerçekten tabii. Merak ediyorum. Onun dışında BMW'nin yeni X1'i geliyor. O segmentte de hareket getirecektir. Ki yeni X1'ler, hani son dönemde X1'ler ilk çıkan X3'ler kadar, hatta biraz daha büyük. Hani otomobiller büyüyor ya zaman zaman. Enteresan, çok merakla bekliyorum X1'i.
Hyundai Ioniq geliyor mu?
Geliyor, oraya gelecektim zaten. Elektrikli tarafı tabii ortalık iyice kızışmaya başladı diyelim. Ioniq 5 geliyor.
Geliyor sonunda.
Geliyor. Ioniq 5 geliyor. O da ya, şimdi elektrikli otomobil pazarı tabii yüzdelerle ifade edemiyoruz Türkiye'de henüz. Adetlerde ifade ediyoruz ama her sene iki katına çıka gidiyor. Ve altyapı çalışmaları da hızlandı biliyorsun. Şarj istasyonlarıyla ilgili verilen teşviklerle bir senede iki katına falan çıkacak aşağı yukarı şarj noktaları. Ve biliyorsun geçen ayda bir elektrikli otomobillerin ÖTV'lerinde düzenleme yapıldı. Hani oralara düşük ÖTV dilimlerine giren otomobillerin daha fazla dikkat çekeceğini düşünüyoruz. Eninde sonunda elektrikliye doğru hepimiz gideceğiz. Yani başka çaresi yok, için bunu kabul etmek lazım. Bu arada makyajlı 3 serisi satışa sunuldu. Onu da söyleyelim. Bu tip otomobillerle, Alfa Romeo Tonale var tabii bu arada. O da değişik. Değişik bir şey.
O da
yani.
Bekleniyor.
O da değişik
Alfa
bir şey.
Alfa gelsin yani. Artık ya.
Ekim'de de böyle yeni yeni modellerle karşılaşacağız. Mesela Kia EV6 biliyorsun geldi Türkiye'ye aslında. Çok küçük adette geldi. Daha fazlası gelecek. Eylül, Ekim, Kasım gibi.
O işte lansmana yetiştirselerdi orada işte. Bir minik kullanacaktık ama yetişmedi.
Evet, olmadı, yetişmedi.
Sportage'inden sonra
yeni,
yetişmedi.
Yeni Niro gelecek. O da elektrikli, hibrit de var vesaire. Böyle şey, Nissan e-Power geliyor Qashqai. O da elektrifikasyon yani. İş oralara dönmeye başladı. Ama hani genel olarak söyleyeceğim şu. Eylül, Ekim güzel model yapacak.
Lansman ve testler arasında geçecek gibi görünüyor bizim o
zaten
süreç.
Zaten Eylül ayında boş vakit yoktu bir ara. Bir marka iptal etti lansmanı, araçla ilgili, hani getirmeyle ilgili problem oldu herhalde. Yoksa ayın yarısından fazlası lansman yani.
Gerisi test olur büyük bir ihtimalle.
Yani işte lansman, test. Zaten sürüş lansmanı dediğin şeyde gidip otomobilde kullanıyorsun. Pazar hareketlenecek. Kaçar adet getirebilirler onu bilmiyorum. Açıkçası sordum birkaç yöneticiye, dediler ki hedefimiz şu ama o kadar getirebilir miyiz bilmiyoruz. Yani üretim aksamalarını tahmin etmek mümkün değil.
Saydıkların hiçbirisinde böyle 70'e 60'a düşebilecek otomobil olmadığı için hani bir de ÖTV'de matrah şimdi düzenlemesi.
Matrah düzenlemesi geldiğinde giriş modelleri mesela 70'e düşecek olanlar var veya belki orta paketi bile 70'e girebilir bazılarının. Bu bir de şununla ilgili ya, yani otomobil markası o modeli, yeni modeli piyasaya sunarken pazar payı satın almak isterse sübvansiyonla getirebilir. Yani ana marka üretici sübvansiyonla yapabilir. Yani düşük fiyatla Türkiye'ye otomobili verip fiyat merdiveninde arayı açıp daha çok satma yoluna gidebilir. Bunun örnekleriyle çok karşılaştık yani. Mümkün ama bilmiyoruz.
Heyecanla ve keyifle ya, bir de otomotiv camiası için yani Eylül Aralık sonu ya Eylül ile yılbaşı arası sektörün her zaman en hareketli olduğu dönem, heyecanla beklediğimiz dönem. Umarım bütün veriler de, bütün gelişmeler de artı yönde olur. Kur inanılmaz yerlere gitmez. Atıyorum işte, matrak işte güncellemesi gelir.
O kadar çok bilinmez var ki. Yani
bazen soru geliyor. Diyorum ki siz bana bunu söylerseniz hani kur nereye gider ben size söyleyeyim, ama bilmiyoruz ki. Matrak güncellemesi olacak mı, olacaksa ne kadar
Türkiye'de
olacak
bilmiyoruz. Herhangi ki. Birisinin de bunu bildiğini sanmıyorum.
Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Bir program daha sonuna geldik.
Evet.
Dinleyen, değer veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Halit Bolkan ve ben Turgut Yüksekta. Önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonlarında olmak umuduyla. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.
Hoşçakalın.